Ayrım 12.
İlkin sıkıntıdan başka bir şey beklemiyormuş gibi dalgın dalgın dinleyen Robert artık sözünü kesmeye çalışmıyordu. Dikkati sevgilisine bir saygı sunmaymış gibi Lilian'ı büyülüyordu. Geçen gün balıklardan, denizin tuzluluk derecelerine uymalarından söz etmiştin hani. Onları anlat bize, dedi ona. Buydu değil mi? Kimi bölgeler bir yana bırakılırsa bu tuzluluk derecesi hemen hiç değişmez, diye sürdürdü Vincent. Deniz hayvanları da genellikle ancak çok hafif yoğunluk değişmelerine dayanabilir. Gene de sözünü ettiğim bölgelerde balık yok değildir. Bunlar önemli buharlaşmalara uğrayan tuz oranına göre su niceliğini azaltan ya da tersine sürekli bir tatlı su katılımının tuzu erittiği, bir bakıma denizi tuzsuzlaştırdığı bölgeler. Büyük ırmakların ya da Gulf Stream denilen akıntı gibi çok büyük akıntıların ağızlarına yakın olan bölgelerdir. Bu bölgelere stenoalin denilen hayvanlar güçlerini yitirir. Ölecek duruma gelirler. O zaman kendilerini öryalin denilen hayvanlara karşı koruyabilecek durumda bulunmadıkları, ister istemez onlara av oldukları için öryalinler daha çok büyük akıntıların kıyısında suların yoğunluğunun değiştiği, stenoalinlerin can çekiştiği yerlerde yaşarlar. Anladınız değil mi? Stenolar ancak her zaman aynı tuzluluk derecesine dayanabilenlerdir. Örylerse açık gözler, diye sözünü kesti Robert. Çevrenin notu, desale sözcüğü hem artık gözü açılmış hem de tuzlu olmaktan çıkmış anlamına gelir. Robert her tür düşünceyi kendine getirir, bir kuramda ancak kullanabileceği şeye dikkat ederdi. Vincent ciddi ciddi, çokları yırtıcıdır, diye ekledi. Lillian coşkunluk içinde, bunun bütün romanlara bedel olduğunu söylememiş miydim, diye atıldı. Vincent artık başka bir yaratık olmuştu sanki. Başarısını aldırdığı yoktu. Olağanüstü derecede ciddiydi. Kendi kendisine konuşurcasına daha alçak bir sesle sürdürdü konuşmasını. Bu son zamanların en şaşırtıcı buluşu. Hiç değilse beni en çok aydınlatanı. Diplerdeki hayvanların ışık aygıtlarının bulunmasıdır. Hadi bunu anlat bize, dedi Lillian. Sigarasının sönmesini, getirilen dondurmanın erimesini aldırmıyordu. Bilirsiniz kuşkusuz gün ışığı denizin pek derinlerine işlemez. Derinlikler karanlıktır. Uçsuz bucaksız uçurumlar. Buralarda hiçbir hayvan yaşamadığı sanılmıştı uzun zaman. Sonra buraları taramayı denediler. Cehennemlerden bir sürü garip hayvan çıkardılar. Bu hayvanlar kördü, öyle düşünüyorlardı. Karanlıkta görme duyusunun ne gereği vardı? Elbette hiç gözleri yoktu, gözleri olamazdı, olmamalıydı. Gene de inceliyorlar, sonra da şaşkınlık içinde kimilerinin gözleri olduğunu görüyorlar, hemen hepsinin gözleri olduğunu, hatta bazen fazla olarak duyarlılıkları şaşkınlık veren antenleri bulunduğunu görüyorlar. Hala kuşku duyuyorlar, büyük bir şaşkınlığa kapılıyorlar. Niçin bu gözler, hiçbir şey görmemek için mi? Duyarlı gözler elbette ama neye karşı duyarlı? Sonra en sonunda ilkin karanlıkta olmaları istenen bu hayvanların her birinin önüne, çevresine kendi ışığını yaydığını anlıyorlar. Her biri aydınlatıyor, ışıtıyor, gözler kamaştırıyor. Geceliğin uçurumun dibinden çıkarıp da geminin güvertesine boşalttıkları zaman gece parıl parıl aydınlanıyor. Oynak, titrek, renk renk ateşler, döner fenerler, yıldız kıvılcımlanmaları, mücevher kıvılcımlanmaları, görenlerin söylediklerine göre parıltılarına hiçbir şeyin erişemeyeceği şeyler. Vincent sustu, uzun zaman konuşmadılar. Dönelim, üşüyorum, dedi Lillian birdenbire. Lady Lillian şoförün yanına oturdu. Kristal paravan onu biraz koruyordu soğuktan. Açık arabanın arka yanında iki adam kendi aralarında konuşmayı sürdürdüler. Neredeyse bütün yemek boyunca Robert susmuş, Vincent'ı dinlemişti. Şimdi sıra kendisindeydi. Vincent dostum, bizim gibi balıklar durgun sularda can verirler, dedi ilkin. Dostunun omzuna bir yumruk attı. Bazı pek senli benli davranıyordu Vincent'a ama o da buna karşılık vermeye kalksa katlanamazdı. Öte yandan Vincent'ın böyle bir niyeti de yoktu. Bence şaşırtıcı bir insansınız, biliyor musunuz? Ne zorlu bir konferansçı olurdunuz. Vallahi tıbbı bırakmalısınız. Müsliler yazışınızı, hastalarla düşüp kalkışınızı gözlerimin önüne getiremiyorum. Bir karşılaştırmalı dirim bilim kürsüsü ya da buna benzer bir şey. İşte böyle bir şey gerek size. Bunu ben de düşündüm, dedi Vincent. Lillian araştırmalarınıza dostu Monaco prensinin ilgisini çekerek bunu size sağlamalı. O da böyle şeylere düşkünmüş anlaşılan. Kendisiyle bir konuşayım bunu. Daha önce açtı bana. Size yardımda bulunmanın hiç yolu yok demek, dedi kızmış gibi yaparak. Bense sizden bir yardım istemeye hazırlanıyordum. Bu kez de siz bana minnettar olacaksınız. Belleğimi pek zayıf sandınız. Ne, hala 5000 frankı mı düşünüyorsunuz? Ödediniz ya dostum, hiçbir borcunuz yok artık bana. Birazcık dostluk belki. Hemen hemen içli bir sesle ekliyordu bunu. Bir elini Vincent'ın kolunun üzerine koymuştu. Ben bu dostluğa başvuracağım. Dinliyorum, dedi Vincent o zaman. Ama Pasavan kendi sabırsızlığını Vincent'a yükleyerek karşı geldi hemen. Ne kadar acelecisiniz. Paris'e kadar bol bol zamanımız var. Pasavan kendi davranışlarını başkasının üstüne yıkmanın ustasıydı. Kendi yeğlemelerini yalanlamanın da ustasıydı. Sonra avlarını ürkütmek korkusuyla yemi çok uzağa atıp da hiç belli etmeden geri çeken şu alabalık avcıları gibi konusunu bırakır gibi yaparak ''Ha, aklıma gelmişken kardeşinizi yolladığınız için teşekkür ederim.'' dedi. ''Unutursunuz diye korkuyordum.'' Vincent bir hareket yaptı. Robert gene başladı. ''Kendisini gördünüz mü o zamandan beri? Zaman bulamadınız değil mi öyle? Öyleyse bu görüşmenin nasıl geçtiğini sormamanız tuhaf. Aslında sizi hiç ilgilendirmiyor. Hiç mi hiç ilgilenmiyorsunuz kardeşinizle? Olivia ne düşünüyor, ne duyuyor, nedir, ne olmak ister bunlara hiç aldırmıyorsunuz.'' Serzeniş mi bunlar? Evet, elbette. Duygusuzluğunuzu anlamıyorum, kabul edemiyorum. Poe'da hasta olduğunuz sırada neyse ne, yalnız kendinizi düşünmeniz gerekiyordu. Bencillik de bir iyileşme yoluydu. Ama şimdi olacak şey mi? Yanı başınızda bir genç, bir titrek varlık, çok umutlar uyandıran, yalnız bir öğüt, bir destek bekleyen bir uyanık kafa. Bu sırada kendisinin de bir kardeşi olduğunu unutuyordu. Vincent budala değildi ne de olsa, bu çıkışın aşırılığına bakarak pek de içten olmadığını, Pasavan'ın sırf başka bir konuya geçebilmek için kızgın davrandığını seziyor, arkadan gelecekleri bekleyerek susuyordu. Ama Robert birdenbire duruverdi. Vincent'ın içtiği sigaranın aydınlığında dudağının üzerinde garip bir kıvrım gördü. Bunda bir alay sezdi. Alay da en korktuğu şeydi onun. Ama yalnız bu yüzden mi değişti tavrı? Daha çok kendisiyle Vincent arasında bir tür suç ortaklığının birden geliveren sezgisinden mi yoksa diye düşünüyorum. Böylece tam bir içtenlik numarasıyla, size yapmacık davranmak yersiz havasıyla. Olivia ile çok çok güzel bir konuşmamız oldu, diye sürdürdü. Çok hoşuma gidiyor bu çocuk. Pasavan Vincent'ın bakışını yakalamaya çalışıyordu. Gece pek karanlık değildi ama Vincent hep önüne bakıyordu. İşte sevgili Molinier, işte sizden isteyeceğim küçük yardım. Ama burada da biraz zaman geçirmek, bir bakıma onu avcunda tuttuğunu hem ona hem kendi kendine kanıtlamak isteğiyle, seyircilerini avcunda tuttuğundan kuşku duymayan bir oyuncu gibi rolünü bir an bırakmak gereksinimini duydu. Böylece öne Lillian'a doğru eğildi. Sonra yüksek sesle söylediğinin de söyleyeceğinin de bir giz niteliğinde olduğunu belirtmek ister gibi, ''Sevgili dostum, üşütmediğinizden emin misiniz?'' dedi. ''Burada hiçbir iş görmeyen bir yol battaniyemiz var.'' Sonra yanıtını beklemeden yeniden arabanın gerisine Vincent'ın yanına çekildi. Gene alçak sesle, ''İşte'' dedi. ''Bu yaz kardeşinizi yanımda götürmek isterdim. Evet, dost doğru söylüyorum size. Bizim aramızda dolambaçlı sözlerin gereğini, anneniz ve babanızla tanışmak onuruna ermiş değilim. Siz araya girmezseniz Olivia'nın benimle gelmesine izin vermezler. Onları bana kazandırmanın bir yolunu bulursunuz kuşkusuz. Onları iyi tanırsınız sanırım. Gönüllerini nasıl yapacağınızı herhalde bilirsiniz. Benim için bunu yapar mısınız?'' Bir an bekledi. Sonra Vincent sustuğu için gene başladı. ''Dinleyin Vincent. Şimdilik nereye gideceğimi bilmiyorum ama pek yakında Paris'ten ayrılıyorum. Yanıma bir sekreter almak zorundayım. Bir dergi kurduğumu biliyorsunuz. Olivia'ya da açtım bunu. Gerekli bütün nitelikleri var gibi görünüyor bana. Yalnız kendi bencil görüş noktamdan bakmak da istemiyorum. Bütün niteliklerinin burada tam yönlerini bulur gibi göründüklerini söylüyorum. Yayın yönetmenliği görevini önerdim kendisine. Bir derginin yayın yönetmenliği. Onun yaşında. Siz de kabul edersiniz ki her zaman rastlanan şeylerden değil bu.'' O kadar az rastlanan bir şey ki annemi babamı ürkütmesinden korkuyorum, dedi Vincent. En sonunda ona dönmüş gözlerini kırpmadan bakıyordu. Evet, sanırım haklısınız. Belki de bunu hiç açmamak daha iyi olur. Yalnız benimle yapacağı bir yolculuğun ilginçliğini, yararını öne sürebilirsiniz, değil mi öyle? Onun yaşında bir insanın memleket görmesinin gerekli olduğunu büyüklerinizin de anlamaları gerekir. Neyse, anlaşırsınız değil mi? Soluk aldı, bir sigara daha yaktı. Sonra tavrını değiştirmeden sürdürdü konuşmasını. Çok nazik davrandığınız için ben de size bir iyilikte bulunmaya çalışacağım. Çok güzel bir işte bana sunulan bazı avantajlardan siz de yararlandırabileceğimi sanıyorum. Büyük bankacı bir dostum ancak bazı ayrıcalıklı kişileri sokuyor bu işe. Ama rica ederim aramızda kalsın, Lilian'a tek sözcük söylemeyin. Ne yapayım, elimdeki paylar çok az sayıda. Aynı zamanda hem sizin hem de onun katılmasını sağlayamam. Dün akşamki 50 bin frankınız... Vincent Lilian'ın uyarısını unutmamıştı. Kuru kuru, yerini hazırladım bile, dedi. İyi iyi, dedi Robert hemen. Israr etmiyorum. Sonra bunun için size kızamam havasıyla... Düşüncenizi değiştirecek olursanız hemen bir haber ulaştırın bana. Çünkü yarın saat 5'ten sonra iş işten geçmiş olacak. Vincent, Comte de Passavant'ı ciddiye almamaya başlayalı beri ona hayranlığı büsbütün artıyordu. 18. Edouard'ın günlüğü. Saat 2. Valizimi yitirdim. İyi oldu. İçindeki bütün nesneler arasında günlüğüme bağlıydım yalnız. Ama ona da fazla bağlıydım. Aslında serüven çok eğlendirdi beni. Şimdilik kağıtlarımı yeniden ele geçirmek isterdim. Kim okuyacak onları? Belki de onları yitireli beri önemlerini gözümde büyütüyorum. Bugünlük İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkışımla kesiliyordu. Orada başka bir defter kullandım. Şimdi Fransa'ya döndükten sonra da bırakıyorum. Yenisi üzerine bunları yazdığım o kadar çabuk ayrılmayacak cebimden. Yanımda dolaştırdığım ayna bu. Karşılaştığım şeylerin hiçbiri buraya yansıdıklarını görmediğim sürece gerçek bir varlık kazanmıyor benim için. Ama dönüşümden beri bir düş içinde deviniyormuşum gibime geliyor. Olivia ile konuşmamız ne çetin oldu. Bense o kadar sevinç bekliyordum ki bundan. O da hiç hoşnut değildir herhalde. Benden hoşnut kalmadığı gibi kendi kendinden de hoşnut kalmamış olmalı. Yazık, onu konuşturmayı beceremediğim gibi kendim de konuşmasını bilemedim. En ufak bir sözcük bile bütün varlığın katılmasını gerektirince ne kadar zorlaşıyor. Yürek işe karıştı mı beyni uyuşturuveriyor, felce uğratıyor. Saat 7. Valizim bulundu. Daha doğrusu alan bulundu. Olivia'nın en yakın arkadaşı olması aramızda bir ağ örüyor. Bunun ilmeklerini sıkıştırmak yalnız benim istememe bakar. İşin tehlikeli yanı, beklenmedik her olayın içinde ulaşacağım ereği gözden kaçırtacak kadar büyük bir zevk uyandırması. Laura'yı gördüm. İşin içine bir güçlük karıştı mı, uygun olana, alışılmışa baş kaldırmak gerekti mi, iyilik etme isteğim şahlanıveriyor. Yaşlı Laperouse'u görmeye gittim. Madame de Laperouse geldi kapıyı açmaya. 2 yıldan fazla bir zamandan beri hiç görmemiştim onu. Gene de hemen tanıdı beni. Gelip gidenleri çok olduğunu sanmam. Öte yandan kendisi de pek değişmemiş. Ama önceden kulağın büküldüğü için mi nedir, hatları her zamankinden daha sert, bakışı daha keskin, gülümsemesi daha yapay göründü bana. Korkarım ki Monsieur de Laperouse sizi kabul edecek durumda değil, dedi hemen. Beni kendi tekeline almak istediği açıkça belliydi. Sonra sağırlığından yararlanarak ben bir şey sormadan yanıt verdi. Hayır hayır, hiç de rahatsız etmiyorsunuz beni, dedi. Buyurun. Genellikle Laperouse'un ders yaptığı 2 penceresi avluya açılan odaya aldı beni. Ben oturunca da hemen ''Sizinle bir an baş başa konuşabildiğim için çok mutluyum.'' dedi. Kendisine eski ve candan bir dostlukla bağlı olduğunuzu bildiğim Monsieur de Laperouse'un durumu beni çok kaygılandırıyor. Sizin sözünüzü dinler, kendisine bakması gerektiğini sokamaz mısınız kafasına? Bana gelince ben ne kadar yinelesem boşuna. Marlborough'u söylüyorum sanki. Çevirinin notu, Marlborough 18. yüzyıl başlarından kalma ünlü bir şarkı. Bundan sonra da sonu gelmez serzenişlere daldı. Yaşlı adam sırf onu üzmek gereksinimiyle kendine bakmaya yanaşmıyormuş. Yapmaması gereken her şeyi yapıyor, yapması gerekenlerin hiçbirini yapmıyormuş. Durmadan sokağa çıkıyormuş da hiçbir zaman atkısını takmaya yanaşmıyormuş. yemek yemeye yanaşmıyormuş. Monsieur'ün karnı aç değil. O da kocasını iştaha getirmek için ne uyduracağını bilemiyormuş. Ama geceleyin yatağından kalkıyor, bir şeyler pişirmek için mutfağın altını üstüne getiriyormuş. Kadıncağız hiçbir şey uydurmuyordu kuşkusuz. Anlattıklarına bakarak yalnız ufak, günahsız davranışların yorumlandıkça aşağılayıcı anlamlar kazandıklarını seziyorum. Gerçek bu küçük beynin duvarlarına ne korkunç bir gölge düşürüyordu. Yaşlı adam da bu kendini kurban sanan ama kendisinin cellat yaptığı kadıncağızın bütün özenlerini, bütün bakımlarını yanlış yorumlamıyor muydu? Onları yargılamaktan, onları anlamaktan vazgeçiyorum. Daha doğrusu her zaman olduğu gibi onları ne kadar iyi anlarsam haklarındaki yargım da o kadar yumuşuyor. Birbirlerine ömürlüğüne bağlanmış, birbirlerine korkunç acı çektiren iki varlık kalıyor ortada. Eşlerde birinin en küçük bir yaratılış sivriliğinin ötekinde ne katlanılmaz bir kızgınlığa yol açtığını sık sık fark ettim. Çünkü ortak yaşam bu sivriliği hep aynı noktaya sürer. Sürtünme karşılıklı olunca da evlilik yaşamı bir cehennem olup çıkar. Solgun yüzünün hatlarını sertleştiren, kara sargılı perukasının altında pençeler gibi küçük parmakların çıktığı, uzun kara yarım eldivenleriyle Madame de la Pérouse bir aladoğan görünüşüne bürünüyordu. "Kendisini casus gibi gözetliyorum diye kızıyor bana," diye sürdürdü. "Hep bol bol uyumak istemiştir. Ama gece yatıyormuş gibi yapıyor, benim iyice uyuduğuma aklı kesince de kalkıyor. Eski kağıtları karıştırıyor. Bazı sabaha kadar oturup ağlaya ağlaya ölmüş kardeşinin eski mektuplarını okuyor. Bütün bunları ağzımı açmadan katlanayım istiyor." Sonra yaşlı adamın kendisini bir yaşlılar evine sokmak istemesinden dert yandı. Tek başına yaşayamayacak durumda olduğu, kendi bakımı olmadan edemeyeceği için bu işin kendisine büsbütün zor geleceğini de ekledi. İkiyüzlülük kokan acımalı bir sesle söylemişti bunu. O sızlanmalarını sürdürürken arkasından salonun kapısı usulca açıldı. La Pérouse ona hiç duyurmadan içeriye girdi. Karısının son tümceleri üzerine alaylı alaylı gülümseyerek bana baktı. Bir elini alnına götürdü. Bu deviniyle karısının deli olduğunu işaret etti bana. Sonra kendisinden hiç mi hiç ummadığım ve yaşlı kadının suçlamalarını haklı çıkarır gibi olan ama biraz da karısı duysun diye sesini yükseltmesinden ileri gelen bir sabırsızlık, hatta bir sertlikle "Yeter, yeter madam," dedi. "Gevezeliklerinizle monsieur'ü yorduğunuzu anlamanız gerekirdi. Sizi görmeye gelmedi benim dostum. Bizi yalnız bırakın." O zaman yaşlı kadın karşı geldi. Oturduğu koltuğun kendi malı olduğunu, koltuğunu bırakmayacağını söyledi. La Pérouse alaylı alaylı, "Bu durumda izin verirseniz biz çıkacağız," dedi. Sonra bana döndü, tümden yumuşamış bir sesle. "Gelin, bırakalım onu," dedi. Huzursuzca bir selam vermeye çalıştım. Sonra da ardından bitişik odaya, son gelişimde beni aldığı odaya girdim. "Kendisini dinleyebildiğinize sevindim," dedi bana. "E işte bütün gün böyle." Pencereleri kapatmaya gitti. "Sokağın gürültüsünden karşısındakinin konuşmasını duyamıyor insan. Bu pencereleri kapatmakla geçiriyorum zamanımı. Madame de la Pérouse da açmakla. Bunaldığını ileri sürüyor. Her şeyi büyütür. Dışarının içeriden daha sıcak olduğunu kabul etmeye yanaşmıyor bir türlü. Oysa küçük bir termometrem var şurada. Ama kendisine gösterdiğim zaman rakamların hiçbir şey kanıtlamadığını söylüyor bana. Haklı çıkmak istiyor hep. Haksız olduğunu bildiği zaman bile. İşi gücü bana zıt gitmek." Konuşurken kendisi de tam dengede değilmiş gibi geldi bana. Gittikçe artan bir coşkunlukla konuştu. "Yaşamında işlediği bütün kusurları bana yüklüyor. Yargıları hepten yanlış. İşte bakın, anlatacağım size iyice. Dışarının görüntülerinin beynimize baş aşağı geldiğini, sonra bir sinirin bunları doğrulttuğunu bilirsiniz. E işte, Madame de la Pérouse'un doğrultucu aracı yok. Her şey baş aşağı kalıyor beyninde. Bunun zorluğunu da siz düşünün artık." Elbette içini dökmekten bir rahatlık duyuyordu. Ben de sözünü kesmeye kalkmıyordum. Anlatıp duruyordu. "Madame de la Pérouse her zaman çok obur olmuştur. Bir de benim fazla yediğimi ileri sürüyor. Az sonra beni bir parça çikolatayla görse, ki başlıca besinim budur, hep bir şeyler kemirir bu adam," diye mırıldanacaktır. "Beni gözetliyor. bir kez mutfakta kendime bir fincan çikolata hazırlarken gördü diye geceliğin kalkıp gizli gizli bir şeyler yemekte suçluyor beni. Ne yaparsınız? Onun sofrada karşımda yemeklere saldırışını görmek bütün iştahımı alıp götürüyor. O zaman da kendisini üzmek için güçlük çıkardığımı ileri sürüyor. Biraz durdu, sonra içli bir boşanmayla ''Bana yaptığı serzenişlerin şaşkınlığı içindeyim.'' dedi. Siyati'yi tuttuğu zaman acıyorum ona. O zaman beni durduruyor, omuz silkiyor. ''Yüreğiniz varmış gibi yapmayın.'' diyor. Bir de ne yapsam, ne söylesem kendisini üzmek için yaptığımı, kendisini üzmek için söylediğimi ileri sürüyor. Oturmuştuk ama o hastalıklı bir kaygının pençesinde bir kalkıyor bir oturuyordu. Bu odaların her birinde onun olan mobilyalarla benim olan mobilyalar bulunacağı aklınıza gelir miydi? Az önce koltuğuna nasıl sahip çıktığını gördünüz. Gündelikçi kadın ortalığı temizlerken ona ''Hayır, bu Mösyö'nündür, dokunmayın.'' der. Geçen gün dikkatsizlikle onun bir yuvarlak masasının üzerine ciltli bir müzik defteri koyduğum zaman Madame defteri yere fırlattı. Köşeleri kırıldı. Daha fazla süremez artık bu. Ama dinleyin. Kolumu tuttu, sesini alçaltarak ''Ben önlemimi aldım.'' dedi. Bir yaşlılar evine sığınmakla gözdağı veriyor bana durmadan. Bu davranışları sürdürürsem gidecekmiş. Saint Perry'de kalmasına yetecek kadar bir kapara koydum bir köşeye. En iyisi orasıymış, öyle diyorlar. Hala vermekte olduğum birkaç ders hemen hiçbir şey getirmiyor artık. Bir zaman sonra kaynaklarım iyice kuruyacak. Bu paraya dokunmak zorunda kalacağım. Bunu istemiyorum. Bunun için verdim kararımı. 3 aya varmadan olacak bu iş. Evet, tarihini de kararlaştırdım. Bundan böyle her saatin beni bu tarihe biraz daha yaklaştırdığını düşündükçe ne büyük bir rahatlayış duyuyorum, bir bilseniz. Bana doğru eğilmişti. Biraz daha eğildi. Bir yana da bir gelir senedi koydum, dedi. Büyük bir şey değil öyle ama daha fazlasını yapamazdım. Madame de la Pérouse bunu bilmiyor. Çekmecemde sizin adınıza yazılmış bir zarfın içinde duruyor. Gerekli bilgiler de yazılı. Size güvenebilir miyim? Yardım eder misiniz bana? Öyle işlerden hiçbir şey anlamam ben. Ama görüştüğüm bir noter bunun gelirinin torunum ergenlik çağına erinceye kadar kendisine doğrudan doğruya ödenebileceğini, sonradan da senedin eline verilebileceğini söyledi. Bunun gerçekleştirilmesine göz kulak olmanızı rica etmek, dostluğunuzdan çok da fazla yararlanmak olmaz diye düşündüm. Noterlerden öyle çekinirim ki, içimi rahat etmesini isterseniz hemen yanınıza almayı kabul edersiniz.